Ayrım 7. Teklifinizle ilgilenmiyorum. Başar başarır. Sayfa 105. Distolcüler. Nereye gidiyorsun Ayşem? Suya gidiyorum paşam. Ne güzel bacakların var Ayşem. Yukarısı daha güzel paşam. Gecesi Ayşem 1500 paşam. Pahalı değil mi Ayşem? İşine gelirse paşam. Mesut yine kaptırmış gidiyordu. Kendi kendine ve vücudunun çeşitli uzuvlarıyla durmadan konuşan, aniden sesini yükselten, ara sıra bağıran, sonra birden kıkırdamaya dönen Mesut. Buraya geldiğimden beri peşimi hiç bırakmayan Mesut. Palavrası bol, ağzı kalabalık, lüzumundan fazlaca akıllı mı, yoksa doğuştan birkaç tahtası eksik mi olduğu anlaşılmayan bu adam, bana kendini sığırtmaç olarak tanıtmıştı. Kasaba kahvesinde ondan pek bahsetmiyorlardı. Lafı illa geçecekse başkaca Mesutlarla karışmasın diye zahir, yampiri Mesut diyorlardı. Harbiden yampiriydi Mesut. Yürürken de, konuşurken de. Ömrüm oldukça unutamayacağım bir Ademoğluydu. Hakkında bir türlü karar veremediğim, ne yüdüğünden emin olamadığım yampiri Mesut. Dünya kadar malın olacağına fındık kadar amın olsun be kayınço. Boşluğa doğru bakarak konuştuğu için kime seslendiğini kestirmek mümkün değildi. Kayınço ben miydim? Az evvel enişteliğe terfi etmişken şimdi neden birdenbire kayınçoluğa inmiştim? Önemli değildi. Beni de hiç ırgalamıyordu. Kendi derdim bana yetiyordu. Bir gece önceki rakı sofrasında kasaba hakimi Ali Bey'in kumpasıyla kafama diktiğim küçük beyaz şişedeki sıvının kokusundan zihnim tutulmuştu. Ne yaptım ben? Başımı nasıl bir belaya soktum? Ta İstanbul'dan mendillere sararak getirdiğim bu küçük şişenin içinde ne tür bir zehir vardı? Aniden öldürmediğine göre yavaş yavaş gönderecek tahtalı köye beni. Ya da belki de önce kör ve kambur bırakacak, sonra da sürüm sürüm süründürecekti. Benim suçum ne? Anadolu'nun bu ücra köşesinde bu hem açık hem de epey gizli kapaklı sürgüne nasıl tıkıldım? İstanbul'daki anam babam, tazecik karım Keriman, onları nasıl attım bu merak kuyusuna? Benim onlar için endişelendiğimin onda biri miktarda beni düşünüyorlarsa kendimi asla affedemeyeceğim demektir. İhtiyar anam herhalde İstanbul'da ne kadar hacı, hoca, türbe, tekke, mezar, yatır bulduysa tek tek gezip avuç avuç servet dağıtmaktaydı şimdi. Biricik oğlunun başını beladan kurtarmak, kara bulutları dağıtmak, papaz büyülerini bozmak için. Ya Keriman? O ufak tefek, her hali ismiyle mütenasip ufacık tefecik karım Keriman. Onun da başını yok yere derde soktum. Ne vardı düğün dernekte bu kadar acele edecek? Zaten üstte yok, başta yok. İki çıplak bir hamama yakışır misali. Nereden girdim, koş aradım gerdeği. Bütün bu maceraları hayırlısıyla atlatıp, akşamına zafer kazanmış bir kumandan edasıyla İstanbul'a dönsem, cebimdeki paracıklarla dillere destan bir düğün dernek kursam, kıyamet mi kopardı? Keriman'ı düşününce içim biraz ısınıyor. Omuzlarımın üzerinde kafa namına taşıdığım şu boş saksının dairesinde dolaşan uğultular duruluyor. Gurbetimin tek tesellisi onunla geçirdiğim haz dolu dakikaları anmak, birer birer hatırlamaktır. Ne tatlı ne hararetli hatıralar. Evliliğimizin getirdikleri benim için hakikaten bir sürpriz olmuştu. Biraz da baba zoruyla askerliğini yapmış, işine yerleşmiş bir gencin başının bağlanması gerekir diyerekten atıldığım macera, hiç ummadığım kadar renkli bir sayfa açmıştı sıkıcı hayatımda. Bekarlık çöllerinden nikahın bereketine dolu dizgin girişimiz. Eşim Keriman mahalleden komşu kızıydı. Bana bırakılsa bir halt edemeyeceğim ev ahalisi tarafından sezilmiş, izdivacımız ancak görücü marifetiyle vuku bulabilmişti. İyi ki de evlenmiştik. Çünkü gerçekte her şeyiyle minim innacık olan bu çok az tanıdığım hatun kişi sıra yatağa geldiğinde büsbütün değişmiş, bütün çekingenliğinden bir lahzada sıyrılmış, adeta kaplan gibi üzerime atılarak o yayla gibi şilteyi ikimize dar etmişti. Birlikte geçirdiğimiz sayılı gecelerde bizzat gördüm ve yaşadım ki Keriman krom kaplama kar yolayı örten dantela işli yorganın altına süzülünce bir kelimeyle devleşiyordu. Uzun boylusu sokakta güzelmiş, Kısa boylusu yatakta güzelmiş. Vücudunun tutkusu, etinin aşkı bir yana, ruhuma her gece damla damla zerk ettiği yaşama arzusu tarifsizdi. Kanıma işleyen bu hazla beraber artık bambaşka bir adam olmuştum. Keriman dişi bir kaplansa ben de bugün bir aslan parçasıydım. Her gün paydos vakti geldiğinde Keriman'ın bana yaşatacağı o muazzam saatlerin umuduyla koşar adım eve dönüyordum. Galiba izdivacın en iyi tarafı bu ilk zamanki sevişmelerdi. Mesut da haklıydı. Dünya kadar malın olacağına, yampiri Mesut. Kalk götüm seni gezdirem. Şimdi de götüyle konuşuyordu Mesut. O da söz dinliyordu ha. Birlikte kalkıp gider gibi oldular. Ama çok uzaklaşmadan geri döndüler. Mesut yine az ötedeki kayanın başına kondu. Bulunduğumuz noktadan önümüzde vahşi bir güzellik uzanan mut çanağını tas tamam görebiliyorduk. Güya manzara seyretmeye geliyordum buraya. Oysa her gün kasabanın hemen çıkışındaki bu sınır noktasına çakılıp saatlerce Mesut'un saçmalıklarına tahammül etmemin tek sebebi kuzeyden gelip Toros dağlarını yararak Akdeniz'e uzanan karayolunu gözetlemekti. Beni kurtaracak birilerini bekliyordum. Bir otobüs, bir haber, bir tebligat. Bekleyişin ıstırabı o kadar artmıştı ki fikri firar içinde çırpınıyordum. Hele o dün geceki hareketim. Akıllı adamın yapacağı bir iş değildi katiyen. Bir inat, bir gösteriş uğruna bilip bilmeden fondip dikmiştim şişeyi. Felaket demek böyle bir şeydi. Keriman'la olan evliliğimizin ardından hızla gelişen olaylar ve benim ölü bir balık gibi akıntıya kapılıp gidişim aynı iradesiz insanın farklı farklı hataları değil miydi zaten? Cicim ayları hiç bitmesin diye dualar ederek eve dönüşlerim. Karıma, Keriman'a gidiyorum diye her gün daireden çıkarken mesainin son saatlerinde helaya kapanıp aynanın önünde boyun bağımı tekrar tekrar çözüp bağlayışlarım. Kıl pranga, kızıl çengi evin yolunu tutuşum. Yüreğim atarak, kanatlanıp uçarak, yel yeperek yelken kürek tramvaya koşuşum. Hepsi aklını zekerenin ucuna kaptırmış bir delikanlının toyluklarından ibaretti. Boyuma göre bulamamıştım ama tam huyuma göre bulmuştum. Keriman'ın aşkıyla yanıp tutuşuyordum. Gözüm hiçbir şeyi görmüyordu. Böylece sürüp gitmedi elbette. Günlerden bir gün eve döndüğümde Mahmut Paşa esnafından üstelik de hatırı sayılır bir servetin tek sahibi kayınbabamı baş köşedeki koltuğa kurulmuş şekerli kahvesini höpürdetirken buldum. Kızına nasihat ediyordu. Az verirsin hırsız olur, çok verirsin arsız olur. Keriman bu zamansız ziyaretin icap ettirdiği şekilde sessizce mutfağa sıvışıp ortalıktan kaybolunca baş başa kaldık. Kayınbabam hiç acele etmeden tane tane konuşuyor, pek de nazik olmayan bir üslupla dairedeki vazifemi, rütbemi, maaşımı, istikbal için yaptığım planları soruşturuyordu. Belli ki kızı için endişeleniyor, benim ıskarmoz kırmış sandal gibi hayatın dalgaları arasında kaybolmamdan korkuyordu. Haksız mıydı? Pekala haksızdı zannımca. Keriman'ı istemeye gittiğimiz gece pederimle yaptıkları kısa sohbette mevzu derhal Mahdum Bey'in ne işle iştigal ettiğine getirmemiş miydi sanki? Babamın bu bıçak gibi keskin ve soğuk soruya her zamanki kalender ifadesiyle verdiği cevap kulaklarımda hala durur. Mahdumumuz stajyer memurdur. Henüz bir sabit maaşı yok ama görülmüş rüyaları var. Müstakbel kayınbaba bu buğulu cevaptan artık ne anladıysa tedirgin bir kabulleniş ile geri çekilmiş, bütün tereddütlerine rağmen biricik kızı Keriman'ı benim tecrübesiz ellerime teslim etmeye razı olmamış mıydı? Şimdi gerdekten hepi topu 3 ay sonra karşıma dikilip paramı pulumu, akarımı kokarımı ne hakla sorgulamaktaydı. Hanlar hamamlar vaadiyle kaçın kurası Mahmut Paşa esnafını ifal edecek bir madrabazlık benim harcım mıydı ki? Şimdi ne olmuştu da her şey olup bitmiş iki aile arasında ebedi sıhriyet vuku bulmuşken tüysüz damadın maaş borcosuna takılıp kalmıştı? Bu nice bir akıldı. Böyle olmaz dedi. Bir çaresine bakacağız evlat. Sonra kızını bile öpmeden, bana elini uzatmaya gerek dahi görmeden kalkıp gitti. Bütün hayatımı tehlikeli bir girdaba doğru sürükleyip beni bugün takılıp kaldığım ıssız kasaba köşelerine kadar getiren macera böylece başlıyordu. Üç güne kalmadan beklenen gelişme oldu. Ben yokken eve uğradı ve kızı aracılığıyla kararını bildirdi. Derhal devlet memuriyetinden istifa etmem icap ediyordu. Hayatta muvaffak olmanın tek yolu ticaretti. Benim de yapmam gereken illaki buydu. Damadının dolayısıyla tek evladı olan kızının bilhassa da bizlere bırakacağı yüklüce servetin kaderini kendi ellerine almaya azmetmişti kayınbaba. Bu ziyaret aile saadetimizin üzerine koyu bir gölge gibi gelip oturdu. Olup çıktığım yeni adamın fiyakası tek celsede bozuldu. Omuzları çöktü, aslan parçasının kuyruğunu Beyazıt tramvayı çiğnedi. İnsanın ağzının tadı kaçmaya görsün. Kayınbabam artık benimle doğrudan temas kurmuyor, daha doğrusu buna tenezzül etmiyor, talimatlarını Keriman üzerinden gönderiyordu. Falanca hana gitsin, filanca kişiyi bulsun. Bilmem kimler iş kuruyormuş, gidip bir görünsün, kendini göstersin. Daima harfiyen yerine getirdiğim bu tuhaf vazifelerin birinde, Bomonti'deki bira fabrikasının arkalarında kurulu derme çatma bir imalathaneye dek sürüklendim. Suat Bey'le orada tanıştım. İnkar yiğidin kalesiymiş Gündüz Bey. Hünkârın kalesi yıkılırmış, inkârın kalesi yıkılmazmış. Adamı duyunca hülyalarımdan uyandım. Mesut gözünü validen ayırmadan bana konuşuyordu. Kasabada aylak aylak dolaşırken kimsenin umursamadığı yampiri Mesut, her nasılsa hakim Ali Bey'in sofrasında kendine bir yer edinmişti. Arada sırada o masada dönen lakırdıları hatırlıyor, yerli yersiz tekrar ediyordu. Bu inkar meselesi de belli ki kel kafalı Ali Bey'in yumurtladığı mahkeme vecizlerinden biriydi. Devlet kapısını düşününce canım sıkıldı. Kalkıp gerisin geri yürümeye başladım. Hükümet konağının arkasındaki misafirhanede kalıyordum. ''Sizi bir müddet burada misafir edeceğiz.'' demişti kel Ali Bey. Sesinde teklif yoktu ama besbelli bir ısrar vardı. Zorunlu ikametim böylece başlamış, aradan haftalar, hatta aylar geçmesine rağmen bitmek bilmemişti. Ali Bey bir şey bekliyor, bir şeyler arıyordu. Bu arada kasabadan ayrılmam yasaklanmıştı. Ahaliyle de temas kurmam men edilmiş, aksine bir hareketimin cezai şart icap ettireceği tembih edilmişti. Boynumu büküp susmuş, çizilen şartlar dairesinde Mut sokaklarında avare olmuştum. Mesut da benim hizmetime tahsis edilmiş, peşimi bırakmaksızın yemeğimi tedarik ediyor, çamaşırlarımı yıkatıyordu. Neden kaçmayı denemedim? Önünde sonunda yakalanacaktım. Daha fecisi, bir kanun firarisi olarak kötü şöhretim benden öne varacaktı İstanbul'a. İnsafsız kayınbabama Keriman'ı benden boşayacak haklı mazereti vermemem icap ediyordu da ondan. Bekledim. Şimdi bu ikindi vaktinde sonbaharın gittikçe ısırmaya başlayan esintilerinden korunmak için o kasvetli misafirhaneye sığınmaktan başkaca çarem yoktu. Yampiri Mesut bir müddet bekledikten sonra belli bir mesafeyi muhafaza ederek ardıma düştü. Bira fabrikasının muhiti pek tekin sayılmazdı. Yangın yeri viranelerin, sürüler halinde dolaşarak gelen geçene diş gösteren köpek sürülerinin arkasından yürürken her İstanbullu beli belirsiz ürkerdi. Manzarayı döşemelerine kadar soyulmuş kamyon iskeletleri, bu iskeletlerin her köşesinden küçük kurtlar gibi fışkıran fukara çocukları tamamlıyordu. Suat Bey, kendisini ticaretin üstadı sıfatıyla anlatmaktan, böyle de anlamaktan büyük memnuniyet duyuyordu. Adamın Gündüz olduğunu duyunca gözleri parladı. Tam aradığı adam, tam ihtiyaç duyduğu isim bendim. Bir kere böyle hükmetmişti. İtiraz kabul edecek bir şahsiyet gibi de durmuyordu. Henüz mevzu bahis işin ne olduğunu bile tam olarak idrak edemeden müessesenin yıldızı ilan edildim. Maaşımı dahi bilemeden işe alındım. Anlattığına göre yepyeni, daha önce hiç denenmemiş, bambaşka bir iş kurmaktaydılar. Bu yeni iştirakin doğan bir güneş gibi yurt sathını aydınlatması an meselesiydi. Ancak her zor iş gibi bunu da yapacak benim gibi genç, yüzüne bakılır, güvenilir elemanlara ihtiyaç vardı. Suat Bey'e göre Gündüz tam da bu işi görecek bir insanın adıydı. Detaylı planların, büyük hesapların olduğu kadar, hatta belki de daha fazla belirgin bir hissiyatın adamıydı o. ruh diyordu. Ruh her şeyden önce gelir. Aklımızla düşünür, kalbimizle duyarız. Yapılan bütün büyük işler kalbin, ruhun işidir. Aklımıza kalsa pek çok şey mümkün olmazdı. Şu anki halimi düşününce ne kadar isabetli bir tespit. Ben de nihayetinde aklımı inkar ederek daireye istifamı verdim. Suat Bey münasip görmediği için boyun bağımı da ilelebet çıkardım. Kararlaştırılan pazartesi sabahı işbaşı yapmak için erkenden Bomonti'nin yolunu tuttum. İzbe imalathane mahşeri bir kalabalıkla dolup taşmaktaydı. İstanbul'un ne kadar işsiz, güçsüz, bir baltaya sap olamamış gençten takımı varsa buraya toplanmıştı. Böyle bir güruha en son yoklama için gittiğim askeri alma dairesinde rast gelmiş, aralarına karışmaktan örtülü bir rahatsızlık duymuştum. Az sonra Suat Bey ters devirdiği büyükçe bir limon sandığının üzerine çıktı. O irtifadan kollarını göğsünün üzerinde kavuşturarak çevresine topladığı gençleri kıvançla, karışık bir sabırla seyrediyordu. Belli ki büyük ve güzel bir iş yapacak olmanın heyecanıyla doluydu. Uğultu kendiliğinden dindi, hepimiz tabii bir çekingenlikle suspus olduk. Sizi hayatınızın en önemli fırsatını vereceğim. Burada geçireceğiniz 3 hafta sonunda dünyaya ve insana bakışınız tamamen değişecek. Ticaretin en ince sırlarını öğreneceksiniz. Ama bundan daha mühimi, insanı, insanın beynini, ruhunu ve kalbini tanıyacaksınız. Bu şüphesiz ki bir altın bileziktir. Vaatleri kadar sesindeki ikna edici babacanlıkla hepimizi kavrayıverdi. Teslim olduk. Akabinde lastikli, kara kaplı birer cep defteri dağıtıldı. Halden getirilmiş alçak sandıklara oturarak hocamız, patronumuz, büyük üstadımız Suat Bey'i dinlemeye başladık. Şimdilik işimiz kolaydı. Suat Bey'in ağzından çıkan her bir cümleyi keramet bilip küçük defterimize not etmemiz isteniyordu. Bu defterler başarımızın anahtarıydı. İstikbalimiz mazimizden daha uzun olduğuna göre defterin her yaprağı ışık saçan bir meşale gibi önümüzdeki yolu aydınlatacaktı. İnsanlar kararlarını akıllarıyla değil, yürekleriyle verirler, dedi. Biz yazdık. İnsanlar ne sattığınıza değil, onun için sattığınıza bakarlar, dedi. Biz yazdık. İnsanlar güvenmediği kişiden zerzevat bile almazlar, dedi. Biz yazdık. O söyledi, biz yazdık. Üstad Suat Bey'e göre halen bütün bir Anadolu ümitsizlik içinde kıvranıyor, kara bahtını aydınlığa çıkaracak bir ışık bekliyordu. İşte biz de beklenen bu umudun habercilerinden başkası değildik. Memleketin bahtının yıldızları olacaktık, parlayarak yükselen yıldızlar. Esasen başlangıçta yaşı geçmekte olan bu tuhaf adamı ciddiye almakta zorlanıyordum. O kadar ki karım keriman olmasa bazı sabahlar mektepten kaçan talebe gibi yorganın altında kayboluyor, yataktan kalkmamak için bin bir mazeret uyduruyordum. O ufacık tefecik karım keriman hadiselerin gidişatını hissetmiş olmalı ki gövdesinin hacminden beklenmeyecek, kocaman bir inatla biraz da babasının başladığı işi yarım bırakmamak uğruna vaziyete el koydu. Evladının kırık not almasından endişe eden bir veli gibi Suat Bey'in yanında başladığım tahsilimle bizzat ilgilenmeye başladı. Artık akşamları yatak odamızda geçirdiğimiz hoşça saatlerin sonunda ışığı derhal söndürmüyor, ceket cebimden aldığı lastikli defterimi açarak yüksek sesle okumaya başlıyordu. Bu tekrarlar belli ki pekiştirme amaçlıydı. Esas işi de arada bana yönelttiği sualler görüyordu. O sordukça, sorguladıkça ben kendimi Suat Bey üstadımızın cümlelerini tekrar tekrar söylerken buluyor, ister istemez fikirlerini benimsiyor, adeta küçük bir Suat olup çıkıyordum. Yavaş yavaş öğrenmekten sıyrılıp, büsbütün bir meleke kesbeden bu derslerden Keriman da kendine göre bir şeyler çıkarıyor, onlarda gizli de olsa belli bir lezzet buluyordu. Hele o Morse şifreleri, en çok onları sevmiştim. Suat Bey, arazide işimize yarayacağından bahisle hepimize Morse alfabesini öğrenmeyi mecburi kılmış, sadece telgraf tıkırtılarıyla değil, aynayla, lambayla, fenerle mesaj gönderip almanın basit tekniklerini de tedrisata dahil etmişti. Kerima'nın Morse işine ilgisi benden fazlaydı. Durmadan beni çalışmaya zorluyor, öğrenmenin onda dokuzu tekrardır diyordu. Arada sırada sayfaların altına bir şeyler çiziktirerek beni adeta imtihan ediyordu. İlk yazdığı kelimeyi çözemeyince basbayağı azarlandım. Maalesef çözemediğim bu kelime, ki muhakkak tahmin etmem gerekirdi, kendi adından başkası değildi. Keriman. Hakikaten de Bomonti yollarında geçirdiğimiz 3 hafta hiç bilmediğim, aklıma bile gelmeyecek bir sürü şey öğrendim. İnsanın karşısındakini ikna için ne çok imkanı varmış anladım. Belli bir tarzda giyinmeyi, konuşurken daima muhatabının gözünün içine bakmayı, sabah kahvaltılarında mutlaka 3 kaşık halis çam balı yiyerek enerji depolamayı hep Suat Bey'den aldım, defterime not ettim. Karşımdaki konuşurken dikkatle dinlemeyi, dinlerken de konuşana bu dinleme işini ne kadar ciddiye aldığımı hissettirmeyi becerdim. Kaş, göz, dudak hareketlerinin manasını, insanın elini kolunu hangi pozisyonda tutarak etrafına nasıl bir ruh halini beyan etmekte olduğunu, saç şeklinin hatta tırnak kesiminin inceliklerini, bunları hep ve ilk defa bu yeni talebeliğimde gördüm. Suat Bey'le geçirdiğimiz son haftada artık hepimiz değişmiştik. Beyaz gömleklerimizin kolları daima dirseklere kadar sıvalı, yakamız açık, yelek düğmelerimiz iliksiz, kasketlerimizin ucu sivri, potinlerimiz ayna gibi cilalıydı. Her an bir işe koyulmaya, bir şeyleri halletmeye hazır gibiydik. Cepheye gidecek askerler misali bir an önce sahaya çıkmak, öğrendiklerimizi sergilemek için sabırsızlanıyorduk. Sonunda beklediğimiz gün geldi. Üstadımız, hedefimiz olan nesneyi bizlere tebliğ ve teslim etti. Küçük bir losyon şişesine andıran, kestane kapaklı, mavi camlı bir numuneydi bu. İçinde renksiz bir sıvı, üzerinde siyah bir etikete beyaz mürekkeple yazılmış adı vardı. Efendiler, bu distoldür. Memleketin beklediği mucize ilaç budur. Distol, basitçe tarif etmek gerekirse bir tarım ilacıydı. Ama hiç de basit bir şey değildi. Kokusu, tadı yoktu. Ama zerresi bir dönüm tarladan alınan hasadı 2 katına çıkarmaya yeterliydi. Sadece bağ bahçede değil, hayvancılıkta da faydaları saymakla bitmiyordu. Ağal yalaklarına her gün bırakılacak bir damlayla ineklerin sütü 2 katına, koyunların yünü 3 katına kadar artıyordu. Tavukların yumurtaları çift sarılı çıkıyor, 2 aylık camızların gücü develerle boy ölçüşür hale geliyordu. Üstelik de bu mucize ilaç distol, şehrimizde yani İstanbul'da keşfedilmiş, içinde bulunduğumuz mütevazı tesiste imal edilmişti. Tam olarak formülünü açık edemeyeceği için Suat Bey, komşumuz bira fabrikasındaki kimyagerlerin yıllar süren deneylerinin altını çizmekle yetinmişti. Demek şehrin merkezinden, kalabalığından uzakta bu izbe köşede yuvalanmamızın sırrı burada saklıydı. Suat Bey'in akıllara durgunluk veren gizli planının bir parçasıydı bu saklanış. Zira Bomonti bira fabrikasından çıkan mucize formülün dikkat çekmeden ticarileştirilmesi ancak böyle mümkün olabilirdi. Bundan başka distol halis muhlis milli bir üründü. Aziz vatan topraklarında gizliden gizliye yürütülen karmaşık ilmi araştırmaların, yıllar süren tetkiklerin bir meyvesiydi. Müthiş bir şey, bu ülkede daha önce eşine rastlanmamış tam bir ticari mucize. Hepimizi heyecan sarmıştı. Avucumuzdaki renksiz sıvı adeta cam şişeden taşarak etimize geçmiş, damarlarımıza nüfuz etmiş, şimdiden hepimizi ateşlemişti. Üstad Suat Bey'in planına göre içinde bulunduğumuz karların erimeye yüz tuttuğu bahar günlerinde yollara düşecektik. Herkes kendine bildirilen farklı mıntıkalara dağılacaktı. Yanımızda az miktarda numune götürecek, ahaliyi ikna edip siparişleri toplayacak, sonra da sattığımız adetleri merkeze bildirerek sevkiyatları bekleyecektik. Koli koli distoller yurdun 4 bir köşesine dağıldıktan sonra kış bastırmadan hemen evvel izlediğimiz rotayı tersine çevirerek tahsilatları yapa yapa İstanbul'a geri dönecektik. Kazandığımız paranın %10'u cebimizde kalacaktı. Paranın lakırtısı bile herkesi hayal alemine sevk etmeye yetti. İlk kazancımla alacağım içi tuğlalı Şakir Zümre marka soba belirdi gözümün önünde. Sonra Keriman'ın beğendiği o Isparta halısı. Tam 147 lira. Demek kayınbaba haklıymış, memuriyetle geçmezmiş bu hayat diye düşünmüştüm. Ne tuhaf, şimdi Karaman'ın aşağılarında en kalabalık ziyaretçilerin yılda iki kez geçen göçmen kuş sürülerinden ibaret olduğu bu kasabada adeta müebbet hapis çekerken hala aynı şeyi düşünüyordum. Kayınbaba haklıymış, memuriyetle masanın arkasına saklanmayla geçmez bu hayat Mesut. İşte böyle yampiri Mesut. Mesut kapımın önünde kızdığı birilerine küfür ediyor. Silsileni, sülaleni diyor. Yoksa bana mı diyorsun? Yine ne istiyorsun? Allah kulum diye yarattı, tulum diye yere vuracak değildi ya bizi. Bakacağız ve göreceğiz be birader. Haritaya bakana kadar memleketimizde Mut adında bir kasaba olduğunu bile bilmiyordum. Nedense İstanbul'a daha yakın. Ne bileyim. Evreşe gibi bir yerlere gideceğimi hayal etmiştim. Keriman'dan uzun boylu ayrı kalmayı göze alamadığımdan olacak. Suat Bey'in elinden aldığım rota kağıdında Mut adını okuyunca bir an Sarakaya alındığımı, bilmediğim bir sebeple bir tür imtihana tabi tutulduğumu düşündüm. Öylece durdum, herkesin makaraları salıp benimle eğlenmeye başlamasını bekledim. Heyhat, Mut diye bir yer hakikaten vardı, çok uzaktı. Gündüz Bey evladım dedi Suat Bey eksiksiz bir ciddiyetle. Senden ziyadesiyle başarılı olmanı bekliyorum. Yüzümü sakın kara çıkarma. Herhalde insanı belli bir hedefe ulaşmak için gayrete getirecek daha tesirli bir cümle söylenmemiştir. Palas pandras yollara düştük. Çil yavrusu gibi dağıldık haritaya. Kaptı kaçtıdan indiğimde elde ahşap bavul, sağ cepte lastikli defter, sol cepte iki şişe distol numunesi, sanki Üstad Suat ense kökümde hala benimle konuşuyordu. Onun sıklıkla söylediği gibi büyük ve güzel bir şey yapacak olmanın, bir işe yaramanın cazibesine kapılmıştım. Keriman'ı geride bırakmanın acısı bile henüz içime işlememişti. Hani avcı ceylanı vurduğunda hayvan hemen düşmez, can havliyle üç çeyrek saat daha koşarak gidermiş ya, ben de öyle henüz düşeceğim mezarın kenarına gelmemiş olmalıydım ki Suat Bey'in telkiniyle koşa koşa felaketime doğru ilerliyordum. Tembih edildiği üzere ilk gün vazifem hakkında kimselere renk vermedim. Kasabanın merkezindeki kahveye kuruldum. Çay içtim, sohbet ettim, hal hatır sordum. Keşif yaptım. Sebebi ziyaretiniz dediler. Memleketin kurtuluşu diye yanıtladım. Tafsilatını ertesi gün anlatacağımı ancak bunun için bütün kasaba erkeklerinin gün doğumunda kahvede toplanmasının elzem olduğunu söyledim. Sonra da erkenden odama çekilip lastikli defterimi okuya okuya sabahı bekledim. Mut yüksek dağların arasına sıkışmış bir çukurda kurulmuştu. Bu yüzden de buradan gelip geçen yabancılar Mut Çukuru demişlerdi adına. Gerçekten ortası derin bir çanak gibi Karaman'dan Mersin'e giden sarp yolların dalıp çıktığı bir çukurdan ibaretti kasaba. Dağlarında keçiler otluyor, ortasından gök su çağlayıp geçiyordu. Bu kendi halindeki kasabanın büyüyüp serpilmesi için en çok lazım olan şey aynen Suat Bey'in dediği gibi bir umuttu. Sabah okkalı bir kahvaltı ettim. Özellikle bala genişçe yer ayırdım. Enerjim tam, güvenim yerinde olmalıydı. Yüzümün ışıltısı, gözümün parıltısı bunlar mühim şeylerdi. Tıka basa doyunca da kahvenin yolunu tuttum. Uykusu kıt ihtiyarları saymazsak ahali henüz toplanmamıştı. Hiç hayalimdeki gibi değildi manzara. Oturmaya yeltenmedim, derhal çıktım. Kalabalığın toplanmasını beklemek üzere uzaklaştım. Dışarılarda vakit geçirdim. Neden sonra geri döndüğümde mevcut biraz daha yükselmişti. Ceketimi çıkardım, kollarımı sıvadım. Bir iskemle çekerek tepesine tırmandım. Kalbim çok hızlı çarpıyordu. Değerli yurttaşlar, bugün memleketimizin içinde bulunduğu şu hal asla kaderimiz değildir. Çiftle çubukla uğraşmanın zorluğundan, ekinin para etmemesinden, hayat pahalılığından, gençlerin işsizliğinden, para ve sermaye kıtlığından, evlenmelerin azalmasından dem vurarak kendimce havayı ısıtıyordum. Arkadaki ihtiyarlardan biri bastonunu benden yana doğrultarak ''Sen hangi partidensin?'' diye sordu. ''Hoppala, Ben hiçbir partiden yana değilim. Ben sizden yanayım. Bu arada kahvenin kapısı sürekli açılıp kapanıyor. Yeni gelenler diğerlerine selamün aleyküm diyor. Oturanlar yeni gelenlere ve aleyküm selamla cevap veriyordu. Baktım ki dikkatler dağılıyor. Peşrevi kısa tutarak kestirmeden sadede gelmeye karar verdim. Bugün buraya yıllardır beklediğiniz... Kapı bir kez daha açıldı. Bu kez gelen takım elbiseli, boyun bağlı, tıknaz, dazlak bir adamdı. Gayet neşeli, hatta sevimli bir hali vardı. Buna rağmen bütün kahve aynı anda ve tereddütsüz ayağa kalktı. Ben de iskemlenin üzerinde nutuk söyleyen bir siyasetçi gibi kala kaldım. Sabah şerifleriniz hayrolsun ağalar, dedi gülümseyerek. Az sonra tanışacağım kasaba hakimi Ali Bey. Sonra bana döndü ve sizinle biraz görüşebilir miyiz delikanlı diye ricacı oldu. Bu sırada sağ elinin işaret parmağıyla beni dışarı doğru çağırır gibiydi. Sonra benden bir cevap beklemeksizin arkasını döndü, dışarı çıktı. Hepimizi öylece ayakta bırakarak. Bilhassa ben iskemle tepesinde çok acayip görünüyor olmalıydım. Kahvedekiler yerlerine otururken kürsümden indim. Ceketimi almak üzere davrandım. Tam o sırada Ali Bey'in arkasından içeri süzülen göbeğine kadar çektiği pantolonunun beli urganla kat kat bağlanmış, kılıksız biri sandalyeme çıktı ve yüksek sesle nutuk söylemeye başladı. Biz pırtın salladık, siz mıncıklayınız. Basbayağı benim taklidimi yapıyordu. Söylediklerinin anlamsızlığı kendini ciddiye alışıyla birleşince kahvede şen bir kahkaha koptu. Ağalar, yaşa Mesut, nur ol Mesut diye tezahürat yaptılar. İhtiyarlar gülerken sandalyelerinden düşmemek için bastonlarına tutundu. Tam anlamıyla rezil kepaze olmuştum. Boynu bükük dışarı çıktığımda kendime olan güvenim hak ile yeksan edilmişti. Yampiri Mesut bana karşı ilk maçını kazanmıştı. Ali Bey kapının dışında beklemekteydi. Buralarda yeni olduğumdan bahisle vaktim müsaitse biraz mıntıkada dolaşmayı teklif etti. Böylece biz tanışıp sohbet ederken ciğerlerimiz de Torosların taze havasıyla bayram yapardı. İtiraz etsem belki kurtulabilirdim. Ancak halinde ve tavrında tehditkar bir yan yoktu bu görmüş geçirmiş kasaba kurdunun. Zaten mecalim de kalmamıştı. Bir an önce bulunduğum yerden kaçıp gitmek, talihsiz mağlubiyetimin kaza mahallinden uzaklaşmak istiyordum. Cemse'den bozma, resmi plakalı kocaman bir servis arabasına yerleştik. Az bekledikten sonra Yampiri lakabıyla meşhur olan Mesut adındaki taklitçim de bize katıldı, şoförün yanına kuruluverdi. Tuhaf kafilemiz kasaba çıkışında derhal dağlara vurarak henüz karların erimediği tepelere doğru hoplaya zıplaya tırmanmaya başladı. Neredeyse bir saat boyunca Karaman istikametinde kuzeye gittikten ve epey bir yükseldikten sonra sert avulda durduk. O ana kadar bütün bir yol boyunca arabada tek bir söz edilmemişti. Zaten Nuh Nebi'den kalma Cemse'nin gürültüsünden birbirimizi duyabilmek için herhalde epey bir gırtlak patlatmamız lazım gelirdi. Su başındaki bir yol lokantasına yerleşip ateşte büzdürülmüş soğanları rakıya meze yapana kadar sürdü bu sessizlik. Kuyruk yağında kızdırılmış kavurmayı da bir tamam yedikten sonra hakim Kel Ali bana dönerek ''Anlat bakalım delikanlı'' dedi. ''Nedir seni buralara getiren?'' Az evvel kahvede olanlardan dolayı gururum incinmişti. Yine de insafsız bir kayınpeder tarafından ekmek parası peşine sürülmüş, kendine kalsa karısının sıcak koynundan imkanı yok çıkmayacak bir kalem efendisi olduğumu itiraf edecek değildim. Erkekliğime asla yediremediğim bu acı hakikati yutup, kara kaplı lastikli defterimden hatırladığım o beylik cümleyi tekrar ettim. Ben buraya memleketi kurtarmak için geldim. Yapma ya diye coşkuyla karşılık verdi Ali Bey. Neşesi yerine gelmişti. Aferin sana. 1600 küsur rakımlı tepede efil efil esen rüzgarların, kadeh kadeh yuvarlanan rakıların da tazikiyle olacak bütün distol hikayesini büyük bir coşkuyla anlatıp bitirdim. Kel Ali Bey belirgin bir merakla anlattıklarımı dinliyor, arada inceden izahat gerektiren bazı sualler yöneltiyor, neşesi yerinde, kallavi bıyığını bura bura gülümsüyordu. Hikaye boyunca beni cesaretlendirmeyi, tebrik etmeyi, takdirlerini sunmayı da ihmal etmiyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 121.